Ayrım 5.
Evet, gerçekten de çok uzaktaydım. Sürüp giden yaşamı öylesine izlerken, onun bir parçasıymış gibi davranırken bambaşka bir yerdeydim aslında. Nerede mi? Kendi kendime kurduğum düşlerin arasında. Odamda oturup aynada kendime bakardım. Her gün kendimi bir başkası gibi hayal ederdim. Bugün uzak, unutulmuş bir krallıkta yaşayan bir prenses, yarın herkesin peşinden koştuğu, aklını eseni yapan çılgın bir kadın. Hırsızlara, sapkınlara, katillere bile yer olan bir dünyada kimseye zararı olmayan düşlere yer yok mudur? Onu tanıdıktan sonra anladım. Eğer bu düşler, başkalarına uydurduğum öyküler, yalanlar olmasaydı yaşadıklarıma katlanamazmışım. O gece orada kaldığımda, Nevit'in odasında ilk kez bir başkasıyla böylesine yakın olunabileceğini hissetmiştim. Sanki bir yerlerde beni beklediğini ama asla karşılaşmayacağımı düşündüğüm o özel oyun kağıdına rastlamıştım. Hiçbir destede olmayan, bir tarafı oğlan, öteki tarafı kız olan kart. Daha fazla oyalanmamalıydım, biliyordum. Günlerden cumartesiydi. Ne güzel bir cumartesi. Yalnızlığın yankılanan sözcüklere dönüştüğü bir hafta sonunun ilk günü değildi. İlk kez ama bu anın tadını çıkaramayacaktım. Annem beni bekliyordu. Annem çıldırmış olmalıydı. Gerçekten de çıldırmıştı. Yüzü berbat haldeydi kapıyı açtığında. Aklına gelen herkesi aramıştı. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. O an ona hak vermiştim. Yaptığımın büyük bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyordum. Oysa nerede olduğunu bilmediğim ve meraktan öldüğüm kızım kapıdan sapasağlam girse önce iyi olup olmadığını sorardım. Ama biz bu ülkenin küçük kızları hep suçluyduk. Büyüsek, kocaman kadınlar bile olsak hep küçük ve suçlu. O öyle bağırıp dururken içeri odama gittim. Peşimden geldi. Bana vurmak istediğini hissediyordum. Ellerini tuttum. Gözlerim dolmuştu. Ağlamamak için yutkunuyordum. Anne ne olur bağırma. Bir kez olsun dinle beni, dedim. Yatağın üstüne karşılıklı oturduk. Hala ellerini tutuyordum. En güzel yıllarını yatağa mahkum bir adamla geçiren ve yine de her şeye katlanan bu kadına hep acımıştım. Şimdi yine vicdan azabı duyuyordum. Hep bu duyguyla yapmak istediğim hiçbir şey yapmamıştım ya zaten. Hep yaptığımı hayal etmiştim. Ona her şeyi anlattım. Ağlamaya başladı. Ben de. Geri döndüğüme mi sevinsin, tanımadığı birinin yatağına girdiğime mi üzülsün, yalan söylediğimi mi düşünsün bilemiyordu. Sonunda hiçbir şey söylemeden odadan çıkıp gitti. Yıllarda ilk kez hiçbir şey beni incitemiyordu. Kendimi nasıl böyle güçlü hissettiğime, bütün bunları nasıl olup da anneme anlattığıma, telefonun çalmasından başka hiçbir şey istemediğime şaşırıyordum. Evet, istediğim tek şey buydu. Bu çok özel cumartesi günü beni ilgilendiren tek şey onun sesini duymaktı. Gerçekten. Yatağın üstünde ilk kez bir gece uyumadığım, bozulmamış yatağımın üstünde bebeklerin, oyuncakların arasında uzanıp gözlerimi kapadım. Sabahı, geceyi, akşamı geriye doğru giderek düşünmeye başladım. Hiçbir ayrıntıyı atlamamalıydım. İkide bir yeniden başlıyordum. Unuttuğum bir renk, unuttuğum bir eşya, bir sözcük geliyordu aklıma. Hayır, unutmayacaktım. Her şeyiyle belleğime kazıyacaktım. Nasıl kötü şeyler istemesek bile silinmez izlerle hayatımıza yerleşirse, bu ışıltılı cumartesi sabahı da öyle yerleşmeliydi. Az sonra annem geldi. Babanın hiçbir şeyden haberi yok, ona göre, dedi. Oysa ona da anlatabilirdim. Ona belki de anlatmak isterdim. Beni belki de en çok o anlayabilirdi. Kapıyı kapatırken döndü. Onu buraya getir, tanışmak istiyorum, dedi. Kapı kapandı. Buraya mı getirseydim, bu mutsuz eve mi? Yaşamımın nasıl daha küçücük bir çocukken sakatlandığını mı gösterseydim? Beni arayıp aramayacağını bile bilmiyordum oysa. İnan bana anne, dedim. Yıllardır, çocukluğumdan beri ilk kez mutluyum. Yıllardır ilk kez ellerini tuttum bak. Ne olur bir kez olsun anla beni. Ama kapı kapanmıştı. Söylediklerimi duymuyordu. Ne düşündüğünü biliyorum. Yine de ondan sonra olanlara pek karışmadı. Belki de gözlerimdeki içtenliği, o tuhaf parıltıyı görmüştü. Kimle karşılaşsam görüyordu çünkü o günlerde. Her şeyin böyle beklenmedik biçimde, inanılmaz bir rastlantıyla başladığı, yaşamımdaki renklerin bile değiştiği o geceyi izleyen aylar, onunla geçen günler hiç de beklediğim gibi olmayacaktı. Tanıdığım insanlara benzemiyordu. Ben ilk kez böyle bir ilişkiye girmiştim. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Beni sevdiğini hissediyordum, çok sevdiğini. Sonra birden kendimi yapayalnız buluyordum. Bir an gözlerine bakıp otururken mutluluktan uçuyor, böyle bir şeyi hak etmediğimi düşünüyordum. Birkaç dakika sonra tek bir bakışıyla, tek bir sözüyle dev bir uçurumun dibinde ağlarken buluyordum kendimi. İlk günlerden birinde bana göre biri olmadığını söyledi. Aklından geçenler neydi acaba? Puslu bir camın arkasında duruyordu. Henüz çok erken olduğunu, onun için böyle davrandığını, başka sevgilileri olduğunu, korktuğunu, korunmaya çalıştığını düşünüyordum. Dedim ya, o günlerde hiçbir şey umurumda değildi. Her şeye katlanmaya hazırdım. Sonra bir akşamüstü okuldan çıktığımda beni beklemezken kapısını çalıp içeri girdiğim ve onu çok sessiz bulduğum o akşamüstü ayrılmak istediğini anladım. Güçlü olmalısın diyordum kendi kendime. Hani hiçbir şey umrunda değildi? Ama yapamazsın. Burada onun yaşamına zorla girip onun hayatını alamazsın. Seni istemiyorsa git. Ve çıkıp gittim. Sakince veda ettim. Kapıda durup arkamdan baktı. Üzgün görünüyordu. Bir şey söylemedi ama çıktım. Tek başıma kalamayacağımı biliyordum. Esra'ya gittim. Artık her şeyi biliyordu. Merakla sorular soruyordu. Hayır, kavga etmemiştik. Ona hiçbir şey anlatamadım. Ne olduğunu bilmiyordum ki. Çıkıp sokaklarda sersem gibi yürüdüm. Telefon kulübelerinin önünde durdum. Vazgeçtim. Böyle olabilir miydi? Sonunda geri döndüm. Kapıyı çaldım. Ona sarıldım. Saçlarımı okşadı. Bana çay yaptı. O gece orada kaldım. İşte o gün oradan çıkıp gitmeyi başaramadığım o akşamüstü her şeyi belirledi. Bütün o aylar boyunca aynı sahne hep yeniden çekilecekti. Benim yerim burası değildi. Onun istediği ben değildim ama beni sevmişti. Bense çılgın gibi. Bütün yaşamımı kaplamıştı artık. Mutluluk oydu. Asık yüzüyle otursa da beni güldürmek için komiklikler de yapsa. Onun telefonları, onun yüzü, onun dokunuşları, onun konuşması. Bana acıyor diyordum bazen kendi kendime. Beni aldatıyor. Deli gibi kıskanıyordum. Onun istediği biri olmaya çalışıyordum aklımca. Oysa onun istediği gibi biri kimdi bilmiyordum ki. Zaten birinin istediği gibi olamazsınız. Ama çaresizdim. Çok çaresizdim. Bana yol gösterecek kimse yoktu. Kendi başıma öğrenmeye çalışıyordum. Bütün işaretlerin farklı anlamlar taşıdığı bir alanda yürüyordum. El yordamıyla. O bunlardan söz etmezdi. Belki de sözcükler. Bütün dünyadan, kitaplardan, şarkılardan, başkalarının konuşmalarından, anılardan, ilgisiz olaylardan, şakalardan söz eden sözcükler bize, ikimize gelmezdi hiç. Çok kez kendimi umutsuzca bu eve sığınmış bir çocuk gibi hissettiğimde üzülür, gözlerime bakar, beni okşar, birkaç sözcükle beni yeniden kendine güvenen, güzel, gururlu, mutlu Aslı yapardı. Onunla birlikteyken gündelik hayatın içinde onu sıradan biri sanırdı insan bir süre sonra. Bizlerden biri, çünkü hiç karşı koymazdı buna. Sonra uzaklaşınca fark ediyorum nasıl anlamadığımı, hiç anlamadığımı. Kimseyi böyle sevmediğimi biliyorum ama böyle özlemeyeceğimi. Bir yerlerde ona rastlamak, uzakta, kalabalığın içinde birileriyle konuşurken görmek bile güzel. Yanındaydım neredeyse bir yıl boyunca. Bir budala gibi her şeyi istedim. Asla şansı olmayan bir kumarbaz gibi. Tabii kaybettim. Oysa onun kıpırdadıkça değişen binlerce biçimi olduğunu yeni anlıyorum. Bir kaleideskop gibi değişen biriydi o. Biçimlerden biri bile beni mutlu etmeye yeterdi. Gerçekten. Onunla konuşmak, ona dokunmak, yanında uyurken bana sarılıp homurdanışını, anlaşılmaz şeyler söylemesini duymak, telefondaki boğuk sesi, hiç konuşmadan uzaklara bakarak oturduğu geceler, birdenbire küçücük bir çocuğa dönüşüp komiklik yaptığı anlar. Yalnızca bunlar için bile bir ömür verilir. Tıpkı çocukluk gibi orada onun gündüzleri bile karanlık, içine gömüldüğümüz yatağında, renkli yastıkların, bebeklerin içinde yatarken ona sarıldığımda, onu beklediğimde hissettiğim şey tek bir sözcükle anlatılabilir ancak. Huzur. Yalnızca orada sıcaklığını duyarken, bütün o savaşlardan, birbirini öldüren insanlardan, bütün o erkeklerden, onların dünyasından, binalara, doğaya, sokaklara, kentlere, sonra evlere, sonra da insanların içine işlemiş çirkinlikten kurtulacağıma inanırdım. Birkaç saatliğine, bir geceliğine. O çocuk gibi derin uykusundayken, kalkıp karanlıkta ona bakarken, soluk alıp verişini, uykusunda konuşmasını izlerken, sonra yaşamın boyu ilk kez sakin, rüyalarla dolu, birdenbire sıçramadığım uykulara dalardım. Fark neydi diye çok düşündüm sonraları. Onunla sevişirken hiçbir şey düşünmüyordum. İşte buydu. Başka bir şey düşünmemek, hiçbir şey düşünmemek. Yalnızca öpmek, sarılmak, dokunmak, kıvranmak, zevkten ağlamak, gülmek, beklenmedik bir dokunuşla sıçramak, vurmak, ısırmak, çizmek, ıslanmak, delice istemek, içime girmesini, girmesini, biraz daha, biraz daha, artık daha fazlasının olamayacağı kadar, hiç bırakmayacakmış gibi sarılmak, bilinmeyen bir meyveyi yermiş gibi öpüşmek, o odada, karanlıkta, yumuşak yorganların arasında, dolaptaki giysilerin içinde, halının üstünde, anne babalarının, tanıdıklarının asla gelmeyeceğini bilen iki çocuğun oyunu gibi, hiçbir şey düşünmemek, daha çok mutlu olmaktan, daha çok mutlu etmekten başka bir şey. Çocukluğumdan beri kirlenmiş sözcükler olarak gizlenen şeyler söylediğinde bile hiçbir çağrışımın peşine takılmadan sevgi sözcükleri olarak anlamak, peşimdeki tüm insanları, tüm anıları, tüm bağlılıkları, tüm gölgeleri, tüm sözcükleri bırakarak gitmek, çok uzaklara, bu dünyanın ayrıntılarından, yolculuğun ayrıntılarından hiçbiri olmadan, yanıma hiçbir şey almadan çırılçıplak gitmek, kimi zaman baş döndürücü bir hızla uzaklaşmak, boşlukta tanımsız bir yerlerde yuvarlanmak. Fark buydu işte. Onun erkenden çıkıp gittiği sabahların birinde yine telefon çaldı. Sanki bilirmişim gibi hiç yapmadığım bir şey yaptım. Hiç düşünmeden kayıt makinesinin sesini açtım. Genç bir kadın sesi, "Bebeğim yine yoksun, ben çok uzaktayım. Saat farklarını bir türlü ezberleyemiyorum. Şimdi başka zamanlarda yaşıyoruz. Yine ararım," dedi, telefon kapandı. Telefonun başında kala kaldım. Yıllardır birlikte olunan birinin konuşma biçimiydi bu. Öylesine rahat. Ne düşünmem gerektiğini bilemiyordum. Boğazıma bir şeyler düğümlenmişti birdenbire. Eski sevgilisi, hayır onunla görüşmediğini biliyordum. Yalnızca bir rastlantıyla bu evde ilk kez içimden geldiği gibi davranarak bu sese tanık olmuştum. Beni aramadığı, birdenbire bir gece, birkaç gün ortadan kaybolduğu, tanımadığım dostlarıyla bir yerlere gittiğini söylediği, bir türlü ayrıntıları bir araya getiremediğim gizli yaşamından hep kuşku duymuştum. Ama sormaya kalkıştığımda her şey kötüye giderdi. Çılgınca kıskandığım halde sormamak için kendimi tutuyordum. Benim yanımdayken çalan telefonları neden açmadığını, giysilerinde bulduğum saç telini, birkaç gün önce yokken birden ortaya çıkıveren bir gömleği, koltuğun altından çıkan o kolyeyi, boş bir içki şişesini sormam gerekiyordu. Nasıl olsa akıllıca bir cevap verecek ya da sessizlik başlayacaktı. Yalanlar ve sessizlik. Tüm yaşamımda en çok korktuğum, kaçtığım şeyler bunlar değil miydi? Onun için sormuyordum. Aramızdaki çok ince bağı koparmak için sanki hazır bekliyordu. En küçük bir yanlış yaparsam, bu evin, bu oyunun kurallarını bir an için unutursam yanacaktım. Ama o sabah birdenbire kendimi inanılmayacak kadar kötü hissettiğim, göğsüme dek yükselen o boğuntuyla makinenin başında oturduğum o sabah, telefondaki kadının sevgilisi olduğunu biliyordum. İçimdeki ses yine unutmamı, her şeyi zamana bırakmamı söylüyordu. Başladığım gün bilmeliydim. Esra onunla ilgili bir sürü şey anlatmıştı. Bütün o kadınlar onu yanlarında tutamamışlardı. Ama ben bu savaşı kazanacaktım. Beni bir çocuk gibi sevdiğini biliyordum. Ara sıra kaçamakları olduğunu da. Oysa aynı anda bir başkasıyla sürdürdüğü hiç aklıma gelmemişti. Onlar gelip geçici diye düşünmüştüm hep. Bütün bir gün o ses kulağımdaydı. Akşam onu aradım. Öylesine başladığım konuşma birden biçim değiştirdi. Kendimi tutamadım. Ağlayarak beni aldattığını bildiğimi, bundan nefret ettiğimi, nasıl bir alçak olduğunu söyledim. İlk kez böylesine öfkeli sözcükler kullanıyordum. Susuyordu. Kendi kendime gidiyor, gidiyor ve bir daha artık onu göremeyeceksin. Bu konuşmadan sonra her şey bitecek. Bir daha düzeltemeyeceksin dediğim halde duramıyordum. Kendimi aşağılanmış hissediyordum. Hiçbir şey söylemeden beni dinliyordu. Bir sözcük gelebilir miydi bir yerlerden? Tek bir sözcük, bir yalan. Sandığım gibi olmadığını söyleyebilir miydi? Her şeyi kolayca açıklayabilir miydi? Buna inanmaya hazırdım aslında ama söylemiyordu. Sonunda, "Peki ne istiyorsan düşün ama yapmaman gereken bir şey yaptın," dedi. Ne yapmıştım ki? Telefonunu dinlemiştim. Herkesten, her şeyden özenle korumaya çalıştığı yaşamına aldırışsızca saldırmıştım. Yaşamının kıyısında bir yerde durmam gerekirken tam içine dalıvermiştim. Bana ait adadan çıkıp bir başka adaya geçmiştim. Birbirinden ayrı, uzayda uçuşan daireleri birbirine karıştırmış, bütün o görkemli uyumu bozuvermiştim. Birinden ötekine geçmek yalnızca ona aitti oysa. Telefonu kapadık. Yatağın üstünde kucağımda sevgili telefonken Allah'ın belası telefona dönüşmüş o bağlantı kutusuyla oturuyordum. Hala içimi çekiyordum. Her şeyi denemiştim ama olmamıştı işte. Yine de kaybetmiştim. Tam umutlanırken, tam her şey yoluna giriyor diye düşünürken. Bu benim kurgum değil miydi? Başından beri onun bilmediği, farkında bile olmadığı bir kurgu. Şimdi yine kendi kendime bozuyordum işte. Hiçbir şey söylemiyordu. Yeniden aradım. Ona bebeğim diyen bu kadın kimdi? En azından bunu bilmeye hakkım yok muydu? Açmıyordu telefonu. Kendimden nefret ediyordum. Şu berbat dizilerdeki aptal kadınlara benzemiştim sonunda. Evde olduğunu biliyordum. Ama telefon boşuna çalıp duruyordu. Çılgın gibi evden fırladım. Artık her şey çığırından çıkmıştı. Kendime inanamıyordum. Yaptıklarımı denetleyemiyordum. Zile bastım. Gözlerimden yaşlar akarken sürekli çalan zilin sesini duyarak kapının önünde bekledim. Sonunda kapıyı açtı. Hiçbir şey söylemeden dönüp içeri gitti. Ben de peşinden. "Yalnızca kendi isteklerini düşünüyorsun değil mi?" diye sordum. "Seni mutlu etmeyen hiçbir şeyi görmek bile istemiyorsun. Başkalarının ne hissettiğinin hiç önemi yok. Ne hissettiğimi biliyor musun? Nasıl kötü hissettiğimi?" Duvardaki büyük resmin karşısında oturuyordum. "Ötekiler gibi beni de üzeceksin. Birlikte olduğun herkesi üzüyorsun çünkü. Bir oyun bozansın sen. Bir şeyi beğenmediğin zaman, her şey yolunda gitmediğinde kenara çekilip oynamıyorum diyen çocuklardan biri. Evet çocuksun. Seni mutlu edelim istiyorsun. Evet telefonu dinledim. Bunun için benden ayrılacaksan ayrıl. Dinledim çünkü... Çünkü nedenini bilmiyorum. Belki de meraktan. Kötü bir şey olduğunu biliyorum. Ama yaptım. Çünkü kendime güvenimi kaybettim. Burada, senin yanında, senin olduğumu bilemiyorum. Hep gölgeler uçuşuyor etrafta. Sana öyle seslenen kadının kim olduğunu bile sormadım. Bir sürü şeyi daha sormadım. Bunların bana nasıl acı verdiğini hiç anlamıyor musun? Yüzüme bakarak oturuyordu. Resimde büyütülmüş eski bir gazete sayfası vardı. "Meclis dün gürültülü bir toplantı yaptı," yazıyor. Yanında Bridget Bardot, ilk filmlerinden birinin setinde, makyaj masasının önünde, başını hafifçe çevirmiş, omuzlarının üstünden yan gözle bana bakıyor. Artık vücudunu teşhir eden filmlerden ziyade sanat kabiliyetini gösterecek roller istiyormuş. "Beni duyuyor musun? Neden konuşmuyorsun? Sana ulaşamadığım zamanlarda her şeyden nefret ediyorum. Beni neden böyle mutsuz ediyorsun?" diyorum. "Bu söylediklerin doğru değil," diyor. "Uzakta ışıklar var. Sesinde belirgin bir duygu yok. Mutsuz mu, öfkeli mi, bıkkın mı? Yapmaman gereken bir şey yaptın. Burada mutsuz değilsin. Sana kötü bir şey yapmıyorum. Yalnızca kendi yaşamımı korumaya çalışıyorum. Her şeyi birden isteme." Oysa her şeyi birden isteyen kendisiydi. Aklıma bir gece ona söylediğim sözcükler geliyordu. "Senin yanındayken ilk kez kendimi böyle güvende hissediyorum. Burada kimse bana bir şey yapamaz," demiştim. "Söyleyin bana, insan aşktan ölebilir mi? Onun gittiğine, bu kez beni gerçekten bıraktığına inandığım her ayrılıkta kalbimdeki acı öyle büyük olurdu ki ertesi sabah yeniden yaşıyor olacağıma inanamazdım. Benim kulağıma fısıldadığı sözcükleri bir başkasına söylediğini, bir başkasıyla da öyle seviştiğini düşündükçe çıldıracak gibi olurdum. Yavaş yavaş onun yaşamında bir yük olduğumu anlamaya başladım. Orada onun büyük resimlerle kaplı salonunda denize bakarken karşı kıyının, köprünün, arabaların, denizin içindeki kulenin ışıkları yanarken, geçerken, sönerken beni nereye kadar taşıyacağını merak ederdim. Onu böyle çılgınca sevdiğimi bilirken asla git demeyecekti. Böyle şeyler söylemek ona göre değildi çünkü. Sanki bir çocuk gibi sonsuza dek, onun çocuğu gibi burada, yanında kalabilirdim istersem. Ama artık mutsuz olduğunu görüyordum. Başka kadınlar. Şimdi o, yarın bir başkası, giderek daha da mutsuz olacaktı. Evde onu bekleyen, tek bir sözüyle yaşamdan vazgeçen, tek bir sözüyle gülmeye başlayan bir çocuk. Böyle mutlu olmak mümkün müydü? Bunu hak etmediğimi biliyordum ama gidemiyordum işte, ne yapabilirdim? Gitsem, yeniden o karanlığa dönsem, kendi başıma kalsam duyacağım acı dayanılmaz olacaktı. Onun için tümüyle gitmek istedim. Yapmak istediğim hiçbir şey yoktu. İşte bu evin renklerinden, müziklerinden, resimlerden, onun sözcüklerinden, gülüşünden, onun yaşamındaki insanlardan, kimsenin onun gibi canlı anlatamayacağı anılardan, sanki gerçekten o insanları, o yerleri, o günleri görmüştüm. Yaşamım gibi aklıma geldiğinde gözümde canlanmıyor. Hepsini tanıyorum. Başka hiçbir şey beni ilgilendirmiyordu. Onun için ölmek istedim. Ölmek istediğim gece ilk kez bir mektup yazdım ona. Tam da eski romanlardaki gibi. Ölürken bile bir şeyler anlatmaya çalışmak. Oysa sözcükler yalnızca geriye dönüşler için gerekir. Geriye dönülmeyecekse yazdıklarımın ne anlamı olabilirdi ki? Neden yazdım bilmiyorum.